Ayrım 24.
Sayfa 246. Beyazlar giymiş, kendisine bakan, sessiz, kıpırdamadan duran bu genç de kimdi? Bir yerde bir zamanlar görmüştü onu. Nerede acaba? Ne zaman? İşkence çeker gibi hatırlamaya çalıştı. Düşte mi görmüştü acaba? Tıpkı böyle beyazlar giymiş adamlar görürdü düşlerinde. Onunla konuşmazlardı hiç. Sadece bakarlardı ve sanki onu selamlıyorlarmış ya da Allah'a ısmarladık derlermiş gibi el sallarlardı. Derken şafağın horozu öter, onlar da ışığa çevrilip kaybolurlardı. Birden vaftizci gözleri hala ona takılı bağırdı. Hatırlamıştı. Bir gün tam öğle vakti ırmağın kenarına yatmıştı da bir keçi postu üzerine yazılı Peygamber İsa'ya bölümünü almıştı eline. Birden taşlar, sular, insanlar, sazlar kaybolmuş, peygamberin sözleri kapılar gibi açılıp içinden Mesih çıkmıştı. Beyazlar giyindiğini hatırlıyordu. İp inceydi. Güneş yiyip bitirmişti. Ayakları çıplaktı. Düşler arasında da yeşil bir yaprak vardı. Dervişin gözleri sevinç ve korkuyla doldu. Kayadan aşağı düşer gibi indi ve budaklı boynunu uzatarak ilerledi. ''Kimsin sen?'' ''Kimsin?'' diye sordu. O müthiş sesi tir tir titriyordu şimdi. ''Beni tanımıyor musun?'' dedi İsa bir adım daha atarak. Kendi sesi de titremeye başlamıştı. Kaderinin vaftizcinin vereceği cevaba bağlı olduğunu biliyordu. ''O olacak, o'' diye düşünüyordu vaftizci. Yüreği güm güm atıyordu, karar veremiyor, cesaret edemiyordu. Bir kez daha uzattı boynunu. ''Kimsin sen?'' diye sordu yeniden. ''Kitab-ı Mukaddes'i okumadın mı?'' diye cevap verdi İsa. Tatlı ama yakınan bir sesle onu paylar gibiydi. ''Peygamberler bölümünü okumadın mı?'' İsa'ya ne diyor öncü? ''Hatırlamıyor musun?'' ''Sen misin? Sen?'' diye fısıldadı derviş. Ellerini İsa'nın omuzlarına koydu ve gözleri içine baktı. Geldim dedi İsa duraksayarak. Derken kımıldayamaz oldu. Soluk alamıyor, sözüne devam edecek gücü bulamıyordu. Sanki ayağını atıp da düşmeden basıp basamayacağını yokluyordu. Vahşi peygamber üstüne eğilip sessizce inceledi onu. İsa'nın dudaklarından kaçan o harika, o korkunç sözleri eskiden duyup duymadığını düşünüyordu. Geldim diye tekrarladı Meryem'in oğlu. Öyle yavaş söylemişti ki bu sözü, arkalarında tetikte duran Yahuda bile elini kulağına götürmesine rağmen işitememişti. Bu kez peygamber ürperdi, anlamıştı. ''Hah?'' dedi ve başındaki saçlar diken diken oldu. Bir şeyle alay eden ya da kahkahayla gülen bir adam gibi boğuk boğuk gaklayarak bir karga geçti üzerlerinden. Vaftizci kızdı. Kuşa atmak için eğilip yerden bir taş aldı. Karga uçup gitmişti ama o aramasına devam ediyordu. Zamanın geçmesi onu sevindiriyordu. Çünkü ancak bu şekilde zihni durabilecekti. Kalkarak sakince ''Hoş geldin'' dedi. Ona baktı ama gözlerinde sevgi yoktu. İsa'nın yüreği sarsıldı. Kulağı mı uğulduyordu yoksa peygamberin ona ''Hoş geldin'' dediği doğru muydu? Doğruysa ne büyük şaşkınlık, sevinç verici bir şeydi bu. Ne korkunç bir şey. Vaftizci bakındı. Gözlerini erden ırmağa, sazlar, çamurda diz çökmüş açıktan açığa günahlarını söyleyen insanlar üzerine gezdirdi. Çabucak ülkesine kucakladı ve elveda dedi. Derken İsa'ya döndü. ''Artık gidebilirim'' diye mırıldandı. ''Henüz gidemezsin öncü'' dedi İsa. ''İlkin beni vaftiz etmen gerek.'' İsa'nın sesi kesin ve kararlı bir hava almıştı. ''Ben mi? Sizin beni vaftiz etmeniz gerek efendimiz. O kadar yüksek sesle konuşma. İşitebilirler bizi.'' Henüz vaktim gelmedi. Yürü gidelim. Yahuda işitmek için kulaklarını dikip duruyordu. Ama sadece bir mırıltı duyuyordu. Sanki iki akan su birbiriyle birleşmiş de raks ediyordu. Kıyıda toplanmış olan halk yol verdi. Beyaz entarisini atıp güneş ışığına bürünen bu hacı da kimdi? Günahlarını söylemeden bu denli asilik ve güvenle suya giren bu adam kimdi? Başta vaftizci, ikisi de mavi dereye girdiler. Vaftizci suyun üstüne çıkan bir kayadan tırmandı. İsa yanında kumlu ırmak yatağında durdu. Su çenesine kadar sarıyordu bedenini. Vaftizci elini kaldırıp da İsa'nın yüzüne su dökeceği ve dua okuyacağı sırada halk bağırmaya başladı. Erden akmıyordu, durmuştu birden. Renk renk balıklar her yöne doğru yüzmekte, İsa'nın çevresinde oynamaktaydı. Kanatlarını açıp kapıyorlar, kuyruklarını sallıyorlardı. Yosunlara sarılmış basit bir yaşlı adam kılığında tüylü bir cin ırmağın dibinden çıktı, kamışlara dayandı. Açık ağzı sevinç ve korkudan dışarı ağrıyan gözleriyle önünde olup bitenlere bakmaya başladı. Bu mucizeleri gören halk dilsiz kalmıştı. Çoğu yüzü koyun yere düşüp gözlerini kapadı. Bazıları da feci sıcağa rağmen tir tir titremeye başladı. Biri üstü başı çamur içinde suların derinlerinden yüzeye çıkan yaşlı adamı görünce Erden'in hortla diye bağırıp bayıldı. Vaftizci derin bir istiridye kabuğunu suyla doldurarak titreyen eliyle İsa'nın yüzüne su dökmeye başladı. Tanrı'nın kulu vaftiz edilmiştir diye konuştu. Ama durdu. Ne ad vereceğini bilmiyordu. İsa'ya sormak üzere döndü ama herkes gibi, adı duymak isteyenler gibi o da ayak parmakları üstüne kalkmıştı. Göklerden inen kanat sesleri duyuldu ve beyaz tüylü bir kuş muydu yoksa Yehova'nın meleklerinden biri mi belli değildi, ileri atıldı ve vaftiz edilenin başı üstünde durdu. Uzun bir süre kıpırdamadan öylece havada kaldı. Derken çevresinde 3 kere döndü. Havada 3 nur çelengi parladı. Önceden işitilmemiş gizli bir ad açıklıyormuş gibi bir çığlık attı kuş. Gökler vaftizcinin dile getiremediği sorusuna cevap veriyordu sanki. Halkın kulakları uğulduyordu. Zihinler dehşet içindeydi. Hem sözler hem de kanat sesleri duyuluyordu. Tanrı'nın sesi miydi bu? Kuşun sesi mi? Tuhaf bir mucizeydi. İsa bütün vücudunu gerdi, işitmeye çalıştı. Sanki gerçek adı söyleniyormuş gibi geliyordu ama ne olduğunu ayırt edemiyordu. Bütün duyduğu içinde çarpan dalgalar, bir sürü kanatlar ve büyük acı sözlerdi. Gözlerini yukarı kaldırdı. Kuş göklerin doruğuna sıçramıştı bile ve ışık içinde ışığa dönüşmüştü. Çölde geçirdiği yılların ve zalim ıssızlığın Tanrı'nın dilini kendisine iyi öğrettiği vaftizci bunu anlayan biricik kişi oldu. Bugün diye kendi kendine söylendi. Tanrı'nın kulu, Tanrı'nın oğlu, insanlığın ümidi vaftiz edilmiştir. Erden'in sularına yeniden akması için işaret verdi. Kutsama töreni bitmişti. Güneş İsrail çölünden çıkıp bütün İsrail kapılarını çaldı. Bütün Yahudi evlerinden vahşi sabah duası İbranilerin Tanrısı'na yükseldi. Ulularız seni ey Tanrı! Babalarımızın Tanrısı, gücün her şeye yeter, dehşetlisin, yardımcımızsın, desteğimizsin, hamdolsun sana, ey ölümsüz, hamdolsun, İbrahim'in koruyucusu, kim başa çıkabilir senin gücünle ey kral, sen ki öldürür, diriltir ve kurtarırsın, hamdolsun sana İsrail'in kurtarıcısı, düşmanlarımızı ez, dağıt ama çabuk tut elini, biz henüz sağken yap bunları. Güneş doğduğunda İsa ile vaftizci Yahya dik bir kayanın kovuğunda Erden'in üstünde oturuyorlardı. Bütün gece ikisi dünyayı ellerinde tutmuşlar, ne yapmak gerektiği üstünde düşünmüşlerdi. Bazen biri alıyordu dünyayı eline, bazen öteki. Birinin yüzü haşin kararlıydı, gerçekten de bir balta ile vuruyormuş gibi kolları yukarı kalkıp iniyordu. Ötekinin yüzü sakin ve kararsızdı. Gözleri acıma ile doluydu. "Sevgi yetmez mi?" diye sordu. Hayır diye cevap verdi vaftizci öfkeyle. Ağaç çürümüştür. Tanrı beni çağırıp baltayı verdi. Ben de onu ağacın köküne koydum. Ben görevimi yaptım. Şimdi sıra sende. Baltayı al da vur. Ateş olaydım yakardım. Oduncu olaydım vururdum. Ama ben bir yüreğim. Seviyorum. Ben de yüreğim. Haksızlığa dayanamam. Bu yüzden utanmazlığa, alçaklığa dayanamam. Adil olmayanı nasıl seversin? Utanmazı, alçağı. Vur. İnsanın boyun borçlarından biri de öfkedir. Öfke mi? Dedi İsa. Yüreği karşı durmuştu buna. Hepimiz kardeş değil miyiz? Kardeş mi? Diye alayla cevap verdi vaftizci. Sevgi mi sanırsın Tanrı'ya giden yolu? Sevgi ha? Bak bir. Kemikli kıllı elini uzatarak çürüyen bir ceset gibi leş kokan ölü denizi gösterdi. Hiç eğildin mi üstüne? Eğilip de dipteki 2 orospuyu, Sodom ile Gomorra'yı gördün mü? Tanrı öfkelendi, ateşler savurdu, toprağı çiğnedi, kuru toprak deniz oldu, Sodom ile Gomorra'yı yuttu. Tanrı'nın yolu bu, izle onu. Peygamberler bölümü ne der? Rabbin gününde odundan kan akacak, evin taşları canlanacak, ayaklanıp sahiplerini öldürecek. Rabbin günü gelmekte. İlk ben farkına vardım. Bir çığlık atıp Tanrı'nın baltasını aldım, dünyanın köküne yerleştirdim. Çağırmaya başladım. Seni çağırdım. Sen geldin. Artık gidebilirim. Sanki ağır bir balta veriyormuş gibi İsa'nın ellerini tuttu. İsa korku içinde irkildi. Biraz daha sabırlı ol ne olur dedi. Acele etme. Gidip çölde Tanrı ile konuşacağım. Orada sesi daha iyi duyulur. Ayartıcının sesi de orada daha iyi duyulur. Aman dikkat! Şeytan tüm ordularıyla tuzak kurmuş seni bekliyor. Ölüm kalım işi olduğunu biliyor senin için. Bütün vahşiliği ve tatlılığıyla abanacaktır üstüne. Aman dikkatli ol! Çöl tatlı seslerle doludur. Ölümle doludur. Tatlı sesler ve ölüm ayartamaz beni dostum. Güven bana. Güveniyorum. Güvenmeseydim vay da halime. Git konuş şeytan ile, Tanrı ile de konuş ve kararını ver. Beklediğim o kimseysen Tanrı kararını vermiştir bile, kaçamazsın. Nasıl olsa. Değilsen mahvolman umurumda değil. Git bakalım görürüz. Ama çabuk ol. Dünyayı yapayalnız bırakmak istemiyorum. Vaftiz olurken yabani güvercin üzerimde kanat çırpmıştı. Ne demişti? Yabani güvercin değildi. Söylediği sözleri duyacağın gün gelecek. Ama o ana kadar üzerinde kılıçlar gibi duracak. İsa kalktı ve elini uzattı. Sevgili öncü, dedi titreyen bir sesle. Elveda, bir daha görüşemeyiz belki. Vaftizci İsa'nın dudaklarından öptü. Ağzı kordu sanki. İsa'nın dudakları yandı. Sana ruhumu teslim ediyorum sonunda, dedi İsa'nın nazik elini sıkarak. Beklediğim kimseysen son sözlerime kulak ver. Çünkü yeryüzünde bir daha seni göreceğimi sanmıyorum. Dinliyorum, diye fısıldadı İsa ürpererek. Ne söyleyeceksin? İfadeni değiştir, kollarını güçlendir, yüreğini pek tut. Hayatın çetin, alnında dikenler ve kan görüyorum. Dayan kardeşim, cesaret. Önünde iki yol açılıyor. Biri düz, insanların yolu. İkincisi yokuş, Tanrı'nın yolu. Çetin olanını seç. Elveda. Ayrılmalar canı sıkmasın. Görevin ağlamak değil, vurmaktır. Vur, elin titremesin sakın. Budur senin yolun. Her iki yol da Tanrı'nın kız çocuklarıdır, unutma bunu. Ama ilkin ateş vardı, sevgi sonradan geldi. Bu yüzden ateşle başlayalım işe. İleri, talihin açık olsun. Güneş yükselmişti. Arap çölünden gelen kervanlar, tıraşlı kafalarında renkli sarıkları olan hacıları getiriyordu. Kiminin boynunda domuz dişinden yapılmış yeni ay biçiminde tılsımlar asılıydı, kiminin minik tunç tanrıçaları vardı. Baştan başa kalçaydı bunlar. Kiminde de düşmanlarının dişlerinden yapmış oldukları gerdanlıklar vardı. Bunlar vaftiz olmaya gelen doğunun vahşi hayvanlarıydı. Vaftizci onları görünce tiz bir çığlık atıp acele kayadan indi. Develer erdenin çamuruna diz çöktüler. Çölün sesi ise amansız bir şekilde "Tövbe edin, tövbe edin, Rabbin günü geldi" diye yankılanıyordu. Bu arada İsa arkadaşlarına dönmüştü. Irmağın kıyısında oturmuşlar, sessiz ve üzgün onu bekliyorlardı. Gözlerine görünmeyeli 3 gün 3 gece oluyordu. 3 gün 3 gece vaftizci vaftizini bırakmış, onunla konuşmaya gitmişti. Konuşmuş, konuşmuş, İsa da başı önüne eğik, dinlemiş, dinlemişti. Şahin gibi üstüne abanmış ne söylüyordu acaba? Niye o kadar vahşiydi de öteki o kadar üzgündü? Yahuda kudurmuş gibi oflaya poflaya gidip geliyordu. Gece inince işitebilmek için gizlice kayaya yaklaştı. Yanak yanağa konuşuyordu ikisi. Yahuda kulağını dikmişti ama bir mırıltı duyuyordu sadece. Akan bir suyun mırıltısını andıran bir mırıltı. Biri veriyor, öteki alıyor, doluyordu sanki. Meryem'in oğlu bir musluk altında eğik tutulan bir testiydi. Kızıl sakal taşkın bir halde kayadan indi ve yeniden karanlıkta gidip gelmeye başladı. Ayıp bana, ayıp diye homurdanıyordu. Ayıp, ben yanlarında değilken İsrail hakkında onları tartışmayı bırakmam ayıp. Vaftizci sırrını bana söylemeliydi, baltayı bana vermeliydi. İsrail'in acılarını bir ben duyuyorum. Baltayı kullanabilirim ben. O, gaybi görmesine rağmen baltayı kullanamaz. Utanmadan hepimizin kardeş olduğunu söylüyor. İncinenlerle incitenler. İsraillilerle Romalı ve Yunanlar. Canı cehennemi hepsinin. Görmek istemediği öteki yoldaşlardan uzak bir kayanın dibinde yatmıştı. Bir ara uyur gibi oldu. Vaftizcinin darmadağın sözlerini duyar gibiydi. Ateş, Sodom ile Gomere vur. Ayağı sıçradı. Uyanınca ama gece kuşlarının, çakalların sesiyle erden sazlarının mırıltısından başka ses duymadı. Irmağa indi. Ateşini söndürmek için alev alev yanan kafasını suya soktu. Kayadan iner nasıl olsa diye mırıldandı. İndi mi de nasıl olsa öğrenirim sırrını. İsa'nın yaklaştığını görünce öteki yoldaşlar gibi o da sıçradı. Sevinç içinde karşılamaya koştular onu. Omuzlarına, sırtına dokundular, okşadılar. Yuhanna'nın gözleri yaşla doldu. Hocanın alnının ortasında derin bir çizgi belirmişti. Petrus kendini tutamadı. Efendimiz, dedi. Vaftizci bunca gece ve gündüz niye konuştu sizinle? Seni bu denli üzecek ne yaptı? Yüzün değişmiş. Günleri sayılı, diye cevap verdi İsa. Onunla kalın, hepiniz kalın ve vaftiz olun. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun diye bağırdı Zebedi'nin küçük oğlu İsa'nın entarisine yapışarak. Biz de seninle geliyoruz. Kendi başıma çöle gidiyorum. Orada kimseye ihtiyacım yok. Tanrı ile konuşmaya gidiyorum. Tanrı ile mi? Dedi Petrus eliyle yüzünü kapayarak. Ama bir daha dönmezsin ki sonra. Döneceğim dedi İsa içini çekerek. Dönmem gerek. Dünya tek bir ipliğe asılı duruyor. Tanrı bana yapmam gerekeni söyleyecek ve döneceğim. Ne zaman? Yine kaç gün sürecek? Bak bizi ne halde bırakıyorsun diye bağırdılar hep bir ağızdan. Ama Yahuda onlardan ayrı sessiz duruyor ve alaylı bir ifadeyle onlara bakıyordu. Koyun, koyun diye homurdanıyordu. Beni kurt yaptığı için İsrail'in Tanrısına şükürler olsun. Tanrı dileyince döneceğim kardeşlerim. Hoşça kalın. Burada beni bekleyin. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Kardeşler katılıp kalmışlardı. Onun çöle doğru yavaş yavaş uzaklaşışına baktılar. Eskisi gibi yere neredeyse değmeden yürümesi yoktu artık. Ağır ağır, düşünceli düşünceli yürüyordu. Üstüne dayanmak için bir kamış kopardı. Kemerli köprünün üstüne çıktı. Ortasında durdu ve aşağılara baktı. Her yanda ırmağın çamurlu akıntısına batmış, yüzleri güneşten kararmış, mutlu mutlu parıldayan hacılar vardı. Karşılarında kıyıda dövünerek günahlarını bas bas bağıran, kutsal suya girmek için vaftizcinin alevli gözlerinde işaret bekleyenler vardı. Kalçalarına kadar Erden ırmağına batmış olan vahşi derviş sürülerle insanı vaftiz ediyor, sonra öfkeyle sevgi göstermeden kıyıya doğru itiyor, derken kıyıdan yeni sürüler akın ediyordu. Simsiyah, sivri sakalı gibi makas görmemiş kıvırcık saçları da güneşte parıldıyordu. Geniş, koca, sonsuzca açık duran ağzından durmadan sesler çıkıyordu. İsa gözlerini ırmak, halk, uzaktaki ölü deniz, Arap dağları ve çöl üstünde gezdirdi. Eğildi ve gölgesinin akıntıyla birlikte ölü denize doğru dalgalandığını gördü. Ne güzel olurdu diye düşündü. Irmağın kenarında oturup ağaçlar, kuşlar, bulutlar, geceleyin de yıldızların yansıdığı suyun denize doğru akışına bakmak ne güzel olurdu. Ben de yuvarlanabilseydim de böyle dünya kaygısının lokması olsaydım. Ama silkindi. Ayartıcı fikri uzaklaştırdı. Köprüden ayırdı kendini ve sık adımlarla inerek soğuk kayaların ardında gözden kayboldu. Kızıl sakal kıyıda durmuş, gözlerini ondan ayırmıyordu. Kaybolduğunu gördü. Kaçabileceğini düşünerek kollarını sıvadı ve ardından gitti. Sonsuz kum denizine girmek üzereyken yetişti. Davud'un oğlu dur diye seslendi. Niye beni yalnız bırakıyorsun? İsa döndü. Yahuda kardeşim dedi yakarır gibi. Daha ileri gelme. Yalnız olmalıyım. ''Sırrını öğrenmek istiyorum.'' dedi Yahuda ilerleyerek. ''Acele etme, zamanı gelince öğrenirsin. Ama sana şu kadarını söyleyeyim Yahuda, kardeşim. Mutlu ol, her şey yolunda.'' ''Her şey yolunda demek yetmez bana. Kurdun açtığı sözlerle yatışmaz. Belki bundan haberin yok senin ama benim var. Beni seviyorsan sabırlı ol. Ağaçlara bak, meyvelerini olgunlaştırmak için acele ediyorlar mı?'' ''Ben ağaç değilim, insanım.'' diye karşı çıktı kızıl sakal yaklaşarak. ''Ben insanım. Yani acele ederim. Ben kendi yasamla hareket ederim. Ağaçlar için olsun, insanlar için olsun, Tanrı'nın yasası birdir. Kızıl sakal dişlerini gıcırdattı. Neymiş peki o yasa diye alayla sordu. Zaman. Yahuda kıpırdamadan durmuş yumruğunu sıkıyordu. Kabul etmiyordu bu yasayı. Yürüyüşü alabildiğine yavaştı. Oysa kaybedecek bir anı yoktu. Varlığının derinlerinde başka bir yasa gizliydi. Kendi yasası, zaman yasasına karşı duran bir yasa. Tanrı yıllarca yaşar diye bağırdı. O ölümsüzdür. Bu bakımdan bekleyebilir, sabırlı olabilir ama ben insanım. Bir nesneyim diyorum sana. Acelesi olan bir nesne. Şimdi sadece kafamda olan şeyi görmeden, sadece görmek de değil, ellerimle ona dokunmadan ölmek istemiyorum. Göreceksin diye cevap verdi İsa, onu yatıştırmak için elini sallayarak. Görecek ve ona dokunacaksın. Yahuda kardeşim inan bana. Allah'a ısmarladık. Tanrı beni çölde bekliyor. Ben de geleceğim. Çöl ikimize dar gelir, git. Kızıl sakal homurdandı ve efendisinin sesini duyan çoban köpeği gibi dişlerini gösterdi. Başı ilk bir halde döndü ve kendi kendine konuşarak köprü üstünde yürüdü. Barabas ile dağlarda dolaştığı zamanı hatırlıyordu. Tanrı selamet versin, öteki ayaklananlar da vardı. Ne vahşi ve özgür bir havaydı o. İsrail'in tanrısı ne de muhteşem bir boğaz kesenler tanrısıydı. Onun ihtiyacı olan bu çeşit bir önderdi. Kandan korkan ve soluk soluğa kalmış genç bir kız gibi sevin, sevin diye bağırıp duran bu falcının peşine ne diye düşmüştü. Ama sabır gerek diye düşündü Yahuda. Bakalım çölden ne getirecek bize. İsa çöle girmiş bulunuyordu. İlerledikçe aslanın inine daha bir giriyor gibi oluyordu. Ürperiyordu. Korkudan değildi ama belirsiz anlatılamayacak bir sevinçten. Mutluydu. Niçin? Açıklayamıyordu. Birden hatırladı. Daha yürüyemezken minikken bir düş görmüştü. Sanki binlerce yıl önceydi. Hatırlayabildiği ilk düştü bu. Derin bir mağaraya giriyordu. Orada doğum yapmış, yavrularına süt emziren bir dişi aslan görmüştü. Dişi aslanı görünce karnı acıkmış, susamıştı. Yatıp da o da aslan yavrularıyla süt yemeye başlamıştı. Sonradan galiba hep birlikte çayıra gidip oynaşmaya başlamışlardı ama sıçrayıp oynaşırlarken annesi Meryem düşünde belirmiş, onu aslanlarla görünce çığlık atmıştı. Uyanmış ve yanında uyan annesine kızgın kızgın bakmıştı. ''Niye beni uyandırdın?'' diye bağırmıştı ona. ''Kardeşlerimle ve annemleydim.'' ''Şimdi anlıyorum neden mutlu olduğumu.'' diye düşündü. ''Annemin mağarasına giriyorum, dişi aslanın, ıssızlığın mağarasına.'' Yılanların tedirgin edici ıslıklarını, kayalar arasından esen yakıcı rüzgarı ve çölün görünmeyen ruhlarını duyuyordu. İsa eğilerek ruhuna, ''Ruhum, burada ölümlü olup olmadığını göstereceksin işte.'' dedi. Ardında adam sesleri duyunca kulağını kabarttı. Kum eziliyordu sanki. Biri ona doğru sakin ve kesin adımlarla ilerliyordu. ''Unutmuştum onu.'' diye düşündü ürpererek ama o beni unutmadı. ''O da benimle geliyor. Annem benimle geliyor.'' Düşüncelerini başka yere yönelterek yürümesine devam etti. Yabani güvercini hatırlıyordu. İçinde sanki yabani bir kuş hapsolmuştu. Yoksa kaçmaya çalışan ruhu muydu o kuş sandı? Kaçmıştı belki de. Bütün vaftiz olduğu süre kanat çırpan ve üzerinde daireler çizen yabani güvercin bir kuş ya da melek değil de ruhuydu. Kendi ruhu. Buydu cevabı. Yeniden yürümeye başladı sakin sakin. Ardında kumları ezen adım seslerini duydu ama yüreği yatışmıştı artık. Artık her şeye vakarla dayanabilirdi. İnsan ruhunun gücü her şeye yeter diye düşündü. İstediği biçime bürünebilir. O anda bir kuş olup üstümde uçtu. Ama sakin sakin yürümesine devam ederken bağırarak durdu birden. Kuş bir göz aldanması, bir kulak uğuldaması, bir esinti olmasın sakın. Çünkü bedeninin bir ruh gibi nasıl nur içinde ve gücü her şeye yeter bir şekilde parıldadığını işitmek, görmek istiyordu. Havada şatolar kurmuştu. ''Tanrım, Tanrım'' diye mırıldandı. ''Şimdi seninle baş başa kalacağımıza göre gerçeği açıkla bana. Aldatma beni. Havada sesler duymaktan bıktım artık.'' O yürüdükçe güneş de onunla birlikte yürüyordu. Göğün doruğuna tam başı üstüne çıkmıştı sonunda. Ayakları ateş gibi olmuş kumlarda yanıyordu. Gölge arandı bakınarak. Tam o sırada başının üstünde kanat sesleri işitti. Birden çürümekte olan, leş kokan, kara bir nesnenin içinde bulunduğu çukura doğru düşen karga sürüleri gördü. Burnunu tutarak yaklaştı. Kargalar leşin üstüne inmişler, pençelerini batırmışlar, yemeye başlamışlardı. Bir insanın yaklaştığını görünce her birinin pençesinde bir lokma et, öfkeyle uzaklaştılar. Havada daireler çizdiler. İşlerini bozanın defolması için seslendiler. İsa eğilip baktı.